Ayrım 12, sayfa 160, Ateş Şahidi, Lars Kepler. 50. Bölüm. Spor odası büyük banyonun yanındaydı. Alan her gün 7 kilometre koşuyor, haftada 2 defa da Mornington Health Club'da kişisel antrenörüyle buluşuyordu. Koşu bandının tam karşısında kapalı bir televizyon vardı. Sol taraftaki pencereden Oscar Kilisesi'nin kulesi görünüyordu. Bugün müzik dinlemiyordu. Ayak seslerini, koşu bandı motorunun uğultusunu ve kendi solumalarını duyuyordu. Attığı her adımda at kuyruğu saçı sırtını dövüyordu. Üzerinde bir eşofman ve beyaz sporcu büstiyeri vardı. 50 dakika sonra eşofmanının kalçalarında ter lekeleri belirmiş, büstiyeri sırılsıklam olmuştu. Vicky Bennett'ın evlerine nasıl geldiğini hatırladı. 8 yıl önceydi. Sarışın, saçları saçaklı bir kızdı. Alan gençken dil kursu için gittiği Paris'te klamidya hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı ciddiye almamış, kısırlaşmıştı. O zaman çocuk yapmayı hiç düşünmediğinden buna pek aldırmamıştı. Hatta artık korunmak zorunda kalmayacağı için sevinmişti de. Jack evlat edinmekten bahsetmeye başladığında 2 yıldır evlilerdi. Alan konunun açıldığı her seferde çocuk istemediğini, bu sorumluluğu kaldıramayacağını söylemiş, o zamanlar ona hala aşık olan Jack'i evlat edinmek yerine değişik çocuklara koruyucu aile olmaya ikna etmişti. Alan Stockholm Sosyal Hizmetler Kurumu'nu arayıp randevu almıştı. Jack'le birlikte gitmişler, bir görevli ev durumlarını, işlerini, medeni durumlarını, çocuklarının olup olmadığını sormuştu. Bir ay sonra ayrıntılı görüşme için çağrılmış, ayrı odalara alınmışlardı. Calvinston metoduna göre sorulan yığınla soruyu cevaplamaları gerekmişti. Alan sosyal hizmetlerdeki kadının deşerek açığa çıkardığı, Alan Frank'a ne kadar şaşırdığını hala hatırlıyordu. O görüşmeden yalnızca 3 gün sonra telefonları çalmış, sosyal hizmetler görevlisi güvenlik ve huzura ihtiyaç duyan bir kız çocuğu var demişti. 6 yaşında, sanırım ona iyi gelecek, yani bir deneyelim derim ama kendini toplar toplamaz birkaç psikolog önerebiliriz. Kızın sorunu ne? Annesi evsiz ve psikolojik rahatsızlığı var. Kızı bir metro vagonunda uyurken bulmuşlar. Peki ne durumda şimdi? Biraz yorgun tabii ama doktor sağlıklı olduğunu söyledi. Onunla konuşmaya çalıştım. Uysal birine benziyor ama içine kapanık.
Adı ne biliyor musunuz?
Evet, Vicky. Vicky Bennett.
Alan Frank tempoyu arttırdı, soluğu hızlandı, eğimi yükseltti. Yukarılara tırmandı, sonra yavaşladı. Koşudan sonra büyük aynanın önündeki bale çubuğuna tutunarak kaslarını gevşetti. Kendisiyle göz göze gelmemeye dikkat etti. Ayakkabılarını ayaklarının ucuyla çıkartıp bir kenara savurdu. Soğumaya başlayan büstiyerini banyonun kapısında çıkarıp yere attı. Eşofmanını ve külotunu çıkarıp duşa girdi. Ensesinden aşağı dökülen sıcak su kaslarını gevşetirken iç sıkıntısı geri geldi. Sanki derisinin hemen altında hisleri vardı, yırtıcı bir şey. İçinden bir şey, çığlıklar atmak, hiç durmadan katıla katıla ağlamak istiyordu. Kendisini toparladı, soğuk suyu açtı, buz gibi suyun altında zorlanarak durdu. Başını yukarı kaldırdı. Soğuktan şakakları ağarmaya başlayana kadar bekledi. Sonra banyodan çıktı, kurulandı. 51. Bölüm. Alan büyük gömme dolabın yanından ayrılırken üzerinde dizlerine kadar inen kadife bir etek ile Wolford'un son koleksiyonundan naylon bir çıt çıtlı bluz vardı. Siyah kumaşın altından kollarının ve omuzlarının derisi küçük, parlak taşlar gibi ışıyordu. Kumaş öylesine inceydi ki bluzunu giyerken yıpranmasın diye özel ipek eldivenler takıyordu. Robert okuma odasında kuzu derisi koltuğa oturmuş, bir takım kağıtları gözden geçirerek değişik deri dosyalara yerleştiriyordu.
Polisin sorduğu kız kim? Hiç kimse, dedi Alan.
Endişelenmemizi gerektirecek bir şey var mı?
Hayır.
Robert Bianchi 6 yıldır Alan'ın danışmanı ve asistanıydı. Homoseksüeldi ama hiç düzenli ilişkisi olmamıştı. Alan onun daha çok yakışıklı erkeklerle görünmekten hoşlandığını düşünüyordu. homoseksüel bir asistan tutmasını kıskançlık sorunu yaşamamak için Jack istemişti. Alan benim için fark etmez demişti, yeter ki yapmacık konuşmasındı. Robert'ın yanına diğer okuma koltuğuna oturdu. Ayaklarını uzatıp yüksek topuklu ayakkabılarını gösterdi.
Çok güzeller diye gülümsedi Robert.
Bu haftanın programını gördüm dedi Alan.
Bir saat sonra Clarion Hotel Sea'inde resepsiyonum var dedi Robert.
Strandwagen'de duran bir otobüsün körüklü kapılarının açıldığı duyuldu. Alan Robert'ın bakışlarını üzerinde hissetti ama göz göze gelmemeye dikkat etti. Boynunun çukurundaki elma saçla oynamaya başladı.
Ben ve Jack, Vicky diye bir kızın bakımını üstlenmiştik. Epey önce diye yutkundu.
Evlat mı edinmiştiniz?
Hayır, annesi vardı. Biz yalnızca koruyucu aileydik ama ben...
Sustu. Elmas haçın ince zincirini çekti. Ne zamandı?
Sen işe başlamadan birkaç yıl önce ama henüz şirketin yönetiminde değildim. Jack Zentropa ile çalışmaya yeni başlamıştı.
İstemiyorsan anlatma.
Çocuk işine hazır olduğumuzu düşünüyordum. O kadar kolay olmayacağını biliyorduk ama. Sen bu ülkeyi anlayabiliyor musun? Diyeceğim inanılmaz bürokratik detay var. Sosyal hizmetler uzmanlarıyla, psikiyatrlarla görüşmek zorunda kaldık. Ekonomik durumumuzdan cinsel hayatımıza kadar her şeyi didik didik incelediler. Ama çok çabuk onay verdiler, 3 günde. Ve artık sorunlu bir çocuğumuz vardı. Kendi başımıza baş edecektik. Düşündükçe insana çok tuhaf geliyor. Kız hakkında hiçbir şey anlatmadılar. En önemlisi hiçbir yardım almadık.
Çok tanıdık.
Gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorduk. Bu kız aralıklarla 9 ay bizde kaldı. Defalarca annesinin evine götürdüler ama her seferinde Vicky'yi Stockholm dışında eski bir garajda kartonların üstünde yatarken buldular.
Çok acıklı dedi Robert.
Jack en sonunda patladı. Geceleri yatağımızdan uyandırılıp Vicky'yi almaya gitmemize, acile kaldırmamıza veya küvete sokup yemek vermemize dayanamadı. Biz her halükarda ayrılırdık ama bir gece seçim yapmamı söyledi.
Alan boş bir gülümsemeyle Robert'a baktı.
Beni neden seçim yapmaya zorladı anlayamıyorum.
Çünkü yalnızca kendini düşünüyor dedi Robert.
Ama biz yalnızca koruyucu aileydik. Onunla birkaç ay bizde kalacak bir çocuk arasında bir seçim yapamazdım. Akıl kârı değildi. Üstelik o zaman bütünüyle kendisine muhtaç olduğumu biliyordu.
Hadi canım sen de dedi Robert.
Yok gerçek bu, ona muhtaçtım dedi Alan. Vicky'nin annesi yeni bir ev bulur bulmaz Robert'ın sosyal hizmetleri aramasını kabul ettim. Yani bu defa annesiyle yapabilecek gibiydi.
Sesi kırıldı, gözlerinden yaşlar boşandı. Neden daha önce anlatmadın bunları?
Alan gözyaşlarını kuruladı, neden yalan söylediğini bilmiyordu. Çok önemli bir şey değil, yani bununla yatıp kalkmıyorum.
Tabii, insan hayata devam etmeli dedi Robert, sanki suçlarını affedermiş gibi.
Evet diye fısıldadı Alan, ellerini yüzüne kapadı.
Ne oldu dedi Robert endişeyle.
Robert dedi Alan, iç geçirdi, göz göze geldiler. Benim bu işle bir ilgim yok ama gördün işte polis geldi. Vicky'nin 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
Haydi be, yoksa şu Norland'daki cinayetler mi?
Bilemiyorum.
Kızla bir ilişkin var mı dedi Robert sesini alçaltarak.
Hayır.
O zaman seninle bir bağ kuramazlar.
Biliyorum, elimden gelse ona yardım etmek isterim ama...
Sen bu işe bulaşma.
Belki de en iyisi Jack'i aramam.
Sakın ha.
Ama bunu bilmeli.
Senden duymasına gerek yok diye itiraz etti Robert. Onunla konuştuğun her seferde üzüldüğünü biliyorsun. Alan gülümseyerek ona hak verdi. Elini Robert'ın elinin üstüne koydu.
Yarın sabah 8'de gel. Önümüzdeki haftanın ayrıntılarını görüşürüz.
İyi dedi Robert, odadan çıktı. Alan telefonu aldı, dış kapının kapanıp Robert'ın çıktığını duyana kadar bekledi, Jack'i aradı. Jack'in sesi kısık ve uykuluydu. Alan, saatin kaç olduğunu biliyor musun? Böyle canının istediği her seferde arayamazsın.
Uyuyor muydun?
Evet.
Yalnız mısın?
Hayır. Beni yaralamak mı istiyorsun yoksa gerç... Biz ayrıldık Alan diye sözünü kesti Jack. Alan yatak odasına girdi, gözlerini büyük yatağa dikti. Beni özlediğini söyle diye fısıldadı. İyi geceler Alan. İstersen Broom Street'teki daireyi alabilirsin. İstemiyorum. New York'u seven sensin. Polisler Vicky'nin iki kişiyi öldürdüğünü sanıyor. Bizim Vicky'nin mi? Alan'ın dudakları titredi, gözleri doldu. Evet, buradaydılar, onu sordular. Ne acı dedi Robert alçak sesle. Şimdi buraya gelemez misin? Sana ihtiyacım var. İstersen Nora'yı da getir, kıskandığım yok. Alan, şimdi Stockholm'e gelemem. Aradığım için özür dilerim dedi Alan ve telefonu kapattı. 52. Bölüm. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün iç soruşturma müfettişliği ile Başsavcılığın Polis Davaları Bürosu Kungsbron 21 numaralı binanın en üst katındaydı. Yoğun Linna iç soruşturma ekibinin şefi Michael Boge ve sekreteri Elena Florine ile küçük bir odada oturuyordu. Adı geçen zamanda SEPO aşırı sol gruplardan Brigadene baskın düzenlemiş dedi Boge. Hafifçe öksürdü. Yapılan ihbara göre komiser Linna baskın sırasında veya hemen öncesinde belirtilen adresteymiş. Doğru dedi Yuna, bakışlarını pencereden dışarıya tren yoluna çevirdi. Elena Fiorina not defteriyle kalemini masaya koydu. Canı sıkılmış gibiydi, yalvarırcasına baktı. Yuna, soruşturmayı ciddiye almanı rica ediyorum dedi. Ciddiye alıyorum dedi Yuna uzak bir ifadeyle. Florina bir süre Yuna'nın gümüş grisi gözlerine baktıktan sonra başını sallayıp kalemini geri aldı. Bitirmeden önce dedi Michael Boge, uzun süre kulağını kaşıdı. İç soruşturmanın sana yönelik temel şüphesini ele almak istiyorum. Bütün bunlar... Bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor olabilir diye aceleyle araya girdi Elena. Soruşturmalar tarihsiz tesadüfle kesişmiştir. Sana yönelik suçlamaya göre diye parmaklarına bakarak devam etti Boge. Sepo'nun operasyonu sen brigadeni uyardığın için başarısız olmuş. Evet uyardım dedi Yuna. Elena Fiorina ayağa kalktı, ne diyeceğini bilemiyordu. Yuna'ya üzgün gözlerle baktı. Grubu baskın konusunda uyardın yani dedi Boge gülümseyerek. Bir sürü cahil çocuk dedi Yuna ama ne tehlikeliler ne de. Sepo'nun değerlendirmesi öyle değil diye sözünü kesti Boge. Evet değil dedi Yuna sakince. Ön soruşturmaya burada son veriyoruz dedi Helena Fiorina ve kağıtlarını toplamaya başladı. 53. Bölüm. Yuna Tumba'dan geçerken saat 4:30'a geliyordu. Bir zamanlar burada sıra evlerden birinde işlenen 3 cinayeti soruşturmuştu. Yanındaki koltukta Vicky Bennett'in şimdiye kadar kaldığı yerlerin adres listesi vardı. Son kaldığı yer Birgitta Gort, ilki Strandwegen 47 idi. Yuna Vicky'nin yanlarında kaldığı insanlarla konuşmak istiyordu. İçlerinden birine sırlarını açmış, arkadaşlarından bahsetmiş olabilirdi. Alan Frank sevimli hoş bir kızdı demiş, başka bir şey dememişti. Sevimli hoş bir kız diye düşündü Yuna. Zengin Frank ailesi için Vicky yardıma muhtaç çaresiz bir kız çocuğundan başka bir şey değildi. Merhamet edilmesi gereken biri. Söz konusu olan şey hayırseverlik işiydi. Ama Vicky için Alan ikinci annesiydi. Strandwegen'deki hayatı bambaşka bir şey olmalıydı. Sıcak bir ev, düzenli yemek, bir yatakta uyuyor, güzel kıyafetler giyiyordu. Jack ve Alan'la yaşadığı günlerin belleğindeki ışıltısını yıllarca korumuş olmalıydı. Yuna işaret lambalarını yakarak sol şeride geçti. Listeyi dikkatle gözden geçirmiş, araştırmaya sondan başlamaya karar vermişti. Vicky Birgitta Gort'tan önce Ljungbacken ıslah evinde kalmıştı. Ondan önce de Katrine Holm'de. Arnander Johansson ailesinin yanında. İğne ile Frippe'nin Miranda'nın ellerini nasıl bir çabayla yüzünden ayırdıkları geldi gözlerinin önüne. Ölümün katılaştırdığı kollarıyla çok uğraşmışlardı. Ölü sanki direniyor, utandığı bir şeyi görmek istemiyordu. Ama yüzü sakin ve sedef gibi beyazdı. İğneye göre yorgana sarılmış otururken büyük bir taşla başına vurulmuştu. Yuna duvara saçılan kan lekelerini doğru yorumladıysa 6 veya 7 darbe almıştı. Sonra yatağa yatırılmış, elleri yüzüne kapatılmıştı. Hayatta gördüğü en son şey katiliydi. Yuna yavaşlayarak müstakil evlerin olduğu eski bir yerleşim yerine girdi. Arabasını 5 parmak otu çalılarının oluşturduğu alçak bir çitin önüne park etti. Arabadan indi, tahtadan büyük bir posta kutusuna doğru yürüdü. Kutunun üzerinde pirinç bir isim levhası vardı. Arnander Johansson. Evin arkasından elinde kırmızı elma dolu bir kovayla bir kadın çıktı. Kalçalarında bir sorunu vardı. Arada bir dudakları acıyla geriliyordu. Göğüsleri kocaman, kolları kalın, güçlü bir kadındı.
"Onu biraz önce kaçırdınız," dedi Yuna'yı görünce.
"Hep böyle olur," dedi Yuna.
"Depoya gitmesi gerekti. İrsaliyelerle ilgili bir sorun çıkmış."
"Kimden bahsediyoruz?" dedi Yuna. Kadın kovayı yere bıraktı.
"Koşumandığı için gelmediniz mi?"
"Kaça satıyorsunuz?"
7000. "Yepyeni," dedi kadın.
Elini pantolonuna silerek Yuna'ya baktı. "Ben komiserim, birkaç soru soracaktım."
"Neyle ilgili?" dedi kadın zayıf bir sesle.
"Vicky Bennett'le ilgili. 1 yıl kadar önce yanınızda kalmış." Kadın üzgün bir ifadeyle başını salladı, kapıyı işaret ederek içeri yürüdü. Yuna kadının peşinden gidip mutfağa girdi. Üzerine işlemeli örtü serilmiş, çamdan bir masa vardı. Perdeleri çiçekli pencereler bahçeye bakıyordu. Bahçenin çimleri yeni biçilmişti. Komşu bahçeyle aralarında erik ağaçları, Frank üzümü çalıları vardı. Küçük açık mavi havuzun etrafına tahta döşenmişti. Tahliye kapağının yakınında şişme oyuncaklar yüzüyordu.
"Vicky kaçtı," dedi Yuna hiç beklemeden.
"Gazetelerde okudum," diye fısıldadı kadın. Elma dolu kovayı mutfak tezgahının üzerine koydu.
"Sizce nerede saklanıyordur?"
"Hiçbir fikrim yok."
"Bahsettiği kimse yok muydu? Arkadaşları, oğlanlar falan?"
"Vicky burada kaldı denilemez aslında," dedi kadın.
"Niye öyle oldu?"
"Öyle oldu işte," dedi kadın ve başını çevirdi.
Kahve makinesinin haznesine su koydu.
"Misafire kahve sunmak gelenektir," dedi zayıf bir sesle.
Yuna bahçede karate oynayan 2 sarışın çocuğa baktı. İkisi de zayıftı. Tenleri güneşten kararmıştı. Kocaman birer şort giymişlerdi. Oynadıkları oyun biraz sert, biraz vahşiceydi ama durmadan kahkahalar atıyorlardı.
"Yanınıza çocuk ve gençleri alıyorsunuz değil mi?"
"Kızımız şimdi 19'unda olduğuna göre uzun yıllardır alıyoruz işte."
"Çocuklar ne kadar süre yanınızda kalıyorlar?"
"Değişiyor. Bazen uzun bazen kısa," diyerek Yuna'ya döndü. "Çoğu epeyce sorunlu ailelerden geliyor tabii."
"Zor mu?"
"Yok, aslında zor değil. Haliyle sorunlar yaşanıyor. Ama sınırları iyi çizerseniz büyümeden çözülüyorlar."
Çocuklardan biri uçan tekme atarak şılap diye sulara gömüldü. Diğeri havaya tekmeler savurduktan sonra perende atarak öncekini izledi.
"Yani Vicky 2 hafta kaldı öyle mi?" dedi Yuna kadına bakarak. Kadın onunla göz göze gelmekten kaçındı, hafifçe koltuğunun altını kaşıdı.
"2 oğlumuz var," dedi usulca. "2 yıldır buradalar, kardeşler. Vicky de uzun yıllar kalsın istedik ama maalesef olmadı."
"Ne oldu?"
"Hiçbir şey. Gerçekten bir şey olmadı. Onun suçu değildi. Kimsenin suçu değildi. Yalnızca biraz fazla geldi. Biz sıradan bir aileyiz. Kaldıramadık işte."
"Vicky zor muydu? Baş edilemiyor muydu?"
"Yok," dedi zayıf bir sesle. "Yalnızca..."
Sustu. "Yalnızca ne oldu?"
"Hiçbir şey."
"Siz çocuk bakımı konusunda tecrübelisiniz. 2 haftada nasıl pes edersiniz?"
"Öyle işte."
"Bana kalırsa bir şey oldu," dedi Yuna yumuşak bir sesle.
"Neyin peşindesiniz?" dedi kadın tedirgin bir ifadeyle.
"Lütfen bana ne olduğunu anlatın," dedi Yuna.
Kadının yanakları kızardı, kızarıklık pürüzlü boynuna, göğsüne doğru yayıldı.
"Ziyaretçi geldi," diye fısıldadı kadın, gözleri yerde.
"Kim?"
Kadın başını salladı, Yuna bir not defteriyle bir kalem uzattı. Kadının yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Yuna'ya baktı. Defteri ve kalemi alıp bir şeyler yazdı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 172.